Ayrım 39, Cebel Avi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 376. Arif'in El Kasım mahallesinden gelen ilk müşterisi yaşlı bir adamdı. Ona gülümseyerek, "Rıfat'ın koruyucusu Aga'ga verdiğin hediyeyi duyduk," diye fısıldadı. Arif yaşlı adamın kırışık yüzüne gülümsedi. Yaşlı adam devam etti, "Neyin varsa ver bana ve şaşırma. İnan bana hala canlıyım." Her ikisi de bu sır karşısında gülümsediler. Yaşlı adam da bundan cesaret aldı. "Sen El Kasımlardansın değil mi? Bizim mahalle halkı böyle olduğuna inanıyor."
"Babamın kim olduğunu biliyorlar mı?"
"El Kasımlar yakışıklılıklarıyla bilinirler," dedi adam ciddi ciddi. "Sen bizden birisin. Bu sokağı adaletin ve mutluluğun zirvesine taşıyanlar bizleriz. Ama ne yazık ki burası uğursuz bir sokaktır."
Sonra neden geldiğini hatırladı.
"Hediyem lütfen."
Yaşlı adam kutuyu gözlerine yaklaştırarak bitkin yürüyüşünde yeni bir umut, enerji ve çeviklikle oradan ayrıldı. Arif'in en son müşterisi beklenmedik birisiydi. Arif kabul odasında bir minderde oturuyordu. Önünde hafif büyüleyici bir duman yayan bir tütsü mangalı vardı. Derken Hamaş yanında Nubyalı yaşlı bir adam da içeri girdi.
"Yunis, Vekil Arç Hazretleri'nin bekçisi," dedi.
Arif hemen ayağa kalktı, adamı karşılamak için her iki elini ona uzattı.
"Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Peygamber ziyaret etmiş kadar oldu, oturmaz mısınız efendim?"
Hep beraber oturdular. Bekçi Nubyalılara özgü o içtenlikle konuşmaya başladı.
"Vekil Harcın eşi Nazire Hanım uyuyamıyor, kabus görüyor."
Arif'in gözleri ilgiyle parladı. Yüreği umutla ve hırsla daha hızlı atmaya başladı. "Ama sadece bu geçici bir durumdur, geçecektir," dedi.
"Ama hanım çok rahatsızlık duyuyor. İşe yarayacak bir şey bulmanız için beni size gönderdi."
Arif merhum annesiyle geçirdiği gezgin hayatı boyunca hiç tatmadığı bir mutluluk ve güç hissetti. "En iyisi onunla konuşmam olur."
"Bu imkansız," diye atıldı bekçi. "O size gelmez, siz de ona gitmemelisiniz."
Arif bu altın fırsatı kaçırmamak için çaresizliğini bastırdı. "O zaman ona ait bir mendille veya başka bir şeylerine ihtiyacım var." Bekçi sarıklı başını eğdi, oradan ayrılmak üzere yerinden kalktı. Bodrum katının kapısına geldikleri zaman bekçi duraksadı, sonra da Arif'in kulağına yaklaşarak,
"Rıfat'ın koruyucusu Aga'ga verdiğin hediyeyi duyduk," diye fısıldadı.
Bekçi hediyesiyle oradan ayrıldığı zaman Arif ile Hanaş uzun uzadıya güldüler.
"Acaba hediyeyi kimin için aldı?" diye sordu Hanaş. "Kendi için mi, Vekil Arç için mi, yoksa Vekil Arç'ın karısı için mi?"
"Hediyelerden ve sopalardan ibaret bir sokak," diye alay etti Arif. Gece karanlığında sokağa bakmak için pencereye yaklaştı. Karşıdaki duvar ay ışığında gümüş rengine bürünmüştü. Cırcır böcekleri yüksek sesle ötüyordu. Kahvehaneden mahalle şairinin sesi yükseliyordu.
"Ve etem şöyle dedi, birbirimize söyleyecek hiçbir şeyimizin olmadığını ne zaman anlayacaksın? İdris de Allah bizi affetsin, sen kardeşim değil misin? O bağ hiçbir zaman koparılamaz," dedi. "İdris, başıma yeterince dert açtın. O ıstırap iğrenç bir şeydir ama ikimiz de sevdiklerimizi kaybettin. Sen Hümam ile Kadri'yi kaybettin, ben de Hind'i. Böylece ulu Cebel Avi'nin bir torunu fahişe, bir torunu da katil oldu." Ethem birdenbire kükredi. "Eğer sana verilecek ceza yaptığın şeyler kadar korkunç değilse umarım dünya cehennem olur."
Arif canından bezmişçesine pencereden uzaklaştı. "Sokağımız hikaye anlatmaktan ne zaman vazgeçecek? Dünya ne zaman cehennem olacak? Bir zamanlar annem eğer ceza suça münasip değilse dünya cehennem olsun derdi. Çölde yaşayan zavallı annem. Peki bu hikayelerin sana ne gibi bir yararı oldu zavallı sokak?" 95. Bölüm. Arif ile Hanaş bodrum katının arka taraftaki odasında duvara asılı bir gaz lambasının ışığında harıl harıl çalışıyorlardı. Oda içinde yaşanamayacak kadar karanlık ve nemliydi. Ayrıca bodrum katının en dibindeydi. Onun için Arif burayı çalışma odası haline getirmeye karar vermişti. Yerde ve odanın köşelerinde gruplar halinde kağıttan muskalar, toz ve kireç, otlar ve baharatlarla fare, kurbağa ve akrep gibi kurutulmuş hayvanlar ve böcekler duruyordu. Ayrıca bir yığın cam parçası, uzun boyunlu şişeler, tuhaf keskin kokulu sıvılarla dolu tenekeler vardı. Kömürle bir de sobanın yanında duvarlara monte edilmiş raflarda her çeşit kapkaçak ve torba bulunuyordu. Arif büyük seramik bir kapta bazı maddeleri yoğurmaya dalmıştı. Alnından damlayan teri arada bir cellabiyesinin yeniyle siliyordu. Hanaş da yanı başına uzanmış onu dikkatle izliyor, vereceği emirleri bekliyordu. Arif'i teselli eder ya da gözüne girmek ister gibi konuşuyordu. Bu uğursuz sokaktaki en çalışkan insan bile senin onda birin kadar çalışmıyordur. Peki ne için? En fazla bir kuruş için. Annem huzur içinde yatsın dedi Arif hoşnut bir havayla. Ona değer veren tek insan benim. Beni insanın aklından geçen her düşünceyi okuyabilen o tuhaf sihirbazın yanına verdiği zaman hayatım tamamıyla değişti. Annem olmasaydı ben olsa olsa bir yan kesici olurdum veya bir dilenci. Kuruş kuruş dedi Hanaş karamsarlığında ısrarcıydı. Sabredersek para gelir. O konuda endişe etme. Zengin olmanın tek yolu haraç kesmek değildir. Buradaki bu yüksek konumumu da unutma. Bana gelen herkes tamamıyla bana bağımlı. Mutlulukları benim elimde. Az bir şey değil bu. Bir de sihrin verdiği zevki bu pis malzemeleri yararlı bir şeye çevirmenin, insanlar talimatlarına uyup iyileştiklerinde tattığın mutluluğu unutma. Bir de ulaşmayı, hatta mümkünse sahip olmayı o kadar istediğin o meçhul güçler var. Hanaş mangala baktı, aniden arkadaşının sözünü kesti. Mangalı dışarıda yakalım yoksa boğulacağız. İstersen cehennemde yak ama benim düşüncelerimi dağıtma. Bu sokakta kendini eğitimli sanan hiçbir salak bu karanlık, bu tuhaf kokulu, pis odada yaptıklarımın öneminin farkında değil. Hediyeye değer veriyorlar. Ama o hediye her şey değil. Bu oda hayal güçleriyle bile anlayamayacakları harikalar yaratabilir. Bu deli insanlar Arif'in gerçek değerini bilmiyorlar. Belki bir gün farkına varırlar. O zaman annem için Allah'tan rahmet dilemek zorunda kalacaklar. Şu anda yaptıkları gibi imalarda bulunmayacaklar. Hanaş yerinden kalkar gibi olmuştu ama tekrar çömeldi ve öfkeyle ''Bütün bu güzellikler aptal bir çete liderinin sopası ile yok olabilir.'' dedi. ''Biz hiç kimseye zarar vermiyoruz.'' dedi Arif sertçe. ''Haraç da ödüyoruz. Bu durumda neden canımızı yakmak istesinler ki?'' ''Rafat'ın canını neden yakmak istediler?'' diye güldü Anaş. ''Neden beni çıldırtmaya çalışıyorsun?'' ''Zengin olmak istiyorsun ama burada sadece çete liderleri zengin olur. Güçlü olmak istiyorsun ama burada sadece çete liderlerinin güçlü olmasına izin veriliyor. Gerisini sen düşün kardeşim.''
Arif sessiz kaldı. Karıştırmakta olduğu malzemeler konusunda haklı olduğundan emin olmak istiyordu. Sonra da hala endişeli görünen Hanaş'a bakıp güldü. ''Senden önce annem uyarmıştı beni. Teşekkür ederim Hanaş. Ama bu sokağa bir planla geri geldim.''
''Artık tek önem verdiğin konu sihir.''
''Sihir müthiş bir şey.'' dedi Arif bu mutlu düşünceye dalarak. ''Sonsuz bir gücü var. Kimse sınırlarını bilmiyor. Sihre sahip olan insan için sopalar bile oyuncak gibidir. Sen bunu biliyorsun Anaş. Aptal olma, bir düşün. Bu sokaktaki bütün çocuklar sihirbaz olsaydı ne olurdu?''
''Eğer hepsi sihirbaz olsaydı hepsi açlıktan ölürdü.''
Arif gülerken keskin dişlerini gösterdi. ''Aptal olma Hanaş, ne yaparlardı? Kendine sor bunu. Allah şahidimdir. Şimdiki lanetlerin ve hakaretlerin yerine sokağımızdan mucizeler çıkardı o zaman.''
''Evet, önce açlıktan ölmezlerse.''
''Evet, ölmeyecekler. Eğer...'' Sözlerini tamamlamadan sustu ve düşüncelere daldı. Ardından elleri de durdu. Sonra devam etti. El Kasımların şairi, Kasım'ın vakfı herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak istediğini söylüyor. Böylece çalışmak zorunda kalmayacaklardı. Ethem'in hayalini kurduğu, boş zamanlarda yaşanan mutluluğu tatmak için zamanları olacaktı.
Kasım öyle demişti.
Arif'in gözleri parlıyordu, hararetle konuştu. Ama nihai amaç boş zaman değil ki. Hayatını istediğin gibi geçirdiğini, boş zamanın olduğunu düşün.
Bu harika bir hayal ama o kadar gülünç, gehanaş. Çalışmak zorunda kalmamak ve onun yerine harikalar yaratmak çok daha güzel olurdu. Hanaş gövdesinin üzerine boyunsuz oturtulmuş gibi duran koca kafasını salladı. Kendisi için hiçbir anlamı olmayan bu söze itiraz etmek ister gibiydi. Sonra iş yerinde kullandığı ciddi ses tonuyla gidip mangalı açıkta yakayım dedi. Yak o zaman, kendini de alevlerin içine at. Çünkü asıl hak ettiğin şey yanmak. Arif bir saat sonra çalışma odasından çıktı, divana gidip oturdu, pencereden dışarı bakmaya başladı. O sessizlikten sonra kulakları hayatın gürültüsünün saldırısına uğruyor gibiydi. Seyyar satıcıların bağırışlarını, kadınların sohbetlerini, bağıra çağıra anlatılan şakaları, ağız dolusu küfürleri duyuyordu. Bunların yanı sıra dalga dalga yayılan kokular ve yayaların bitmez tükenmez geçişi vardı. Sonra penceresinin baktığı duvarda yeni bir şey olduğunu fark etti. Eski bir pelerinle kaplı bir tür yüksek kafesten oluşan seyyar bir kahve tezgahı duruyordu orada. Üzerinde kahve, çay ve tarçın kutuları, oyunlar, fincanlar, bardaklar ve kaşıklar vardı. Yaşlı bir adam yerde oturmuş, suyun ısıtıldığı ateşi körüklüyordu. Bu arada genç bir kızla kafesin arkasında durup sıcacık sesiyle ''Leziz kahvemiz var beyler!'' diye bağırıyordu. Kahve tezgahı Kasım ile Rıfat'ın karşılaştığı yerdeydi ve müşterilerinin çoğunun el arabası sahipleri ve yoksullar olduğu belliydi. Arif demirlerin arasından kıza baktı. O siyah başörtülü esmer yüz ne kadar tatlıydı. Bir sipariş teslim etmeye gittiği zaman veya boş bir bardakla geri geldiği zaman boynundan ayaklarına kadar uzanan koyu kahverengi kaftanının kenarı yerlerde sürünüyordu. Sade ve gösterişsiz bir elbiseydi. Kızın incecik vücudu ve bal renkli gözleri ne kadar da güzeldi. Bir de sol göz kapağındaki ya bir iltihaptan ya da pislikten kaynaklanan o kırmızılık olmasaydı. Yüzünden yaşlı adamın kızı olduğu belli oluyordu. Kızın adamın ileri yaşında doğduğu belliydi. Sokağımızda sık görülen bir durumdu. ''Kızım, bir fincan çay zahmet olmazsa.'' Kız ona baktı. Küllerin arasına yarı gömülü olan bir ibrikten hemen bir bardak doldurdu. Sonra karşıya geçerek bardağı ona uzattı. Arif bardağı alırken ona gülümsedi. ''Sağ ol, ne kadar?'' ''Bir çeyreklik. Pahalıymış.'' Ama senin için hiçbir şey fazla değil. Büyük kahvehanede diye itiraz etti kızı, yarım kuruş alıyorlar. Üstelik de elinizdeki çayın aynısı için. Kız onun cevabını beklemeden gitti. Arif de gözlerini kızdan ayırmadan, çayını daha soğumadan yudumlamaya başladı. O kadar genç bir kızla olabilseydi ne kadar mutlu olurdu. Kızın tek kusuru o kırmızı gözüydü. Arif de onu kolaylıkla tedavi edebilirdi. Ama bunun için henüz sahip olmadığı miktarda para gerekirdi. Bodrum katı hazırdı artık. Hanaş salonda veya isterse kabul odasında uyuyabilirdi. Ama önce tahta kurularını temizlemesi gerekecekti. Derken Arif tuhaf bir uğultu duydu ve insanların sokağın bir ucuna doğru baktığını gördü. Bazıları ''Santuri, Santuri'' diyorlardı. Olabildiğince uzanıp demirlerin arasından bakmaya çalıştı ve etrafı adamlarıyla çevrili olan çete liderinin geldiğini gördü. Adam seyyar kahve tezgahının yanından geçerken kızı gördü. Adamlarından birine ''Bu kız kim?'' diye sordu. ''Şakru'nun kızı Avatıf.'' Adam memnun bir şekilde kaşlarını oynattı ve mahallesine girdi. Arif kendini endişeli ve mutsuz hissetti. Boş bardağını sallayarak kıza gösterdi. Kız da süzülerek geldi ve Arif'in elinden boş bardakla parayı aldı. Arif çenesiyle Santuri'nin gittiği yönü gösterdi. ''Böyle bir şey seni rahatsız etmiyor mu?'' Kız uzaklaşmaya hazırlanırken güldü. ''İhtiyacım olursa yardımını isterim ama yardımcı olabilir misin ki?'' Kızın küçümsemesi onu incitti. Tavrında meydan okuma değil, keder vardı. O anda Hanaş'ın ona seslendiğini duydu. Divandan atlayarak içeri gitti. 96. Bölüm. Gün geçtikçe Arif'in müşterileri arttı ama hiçbir müşteri kabul salonunda Avatıf'ın kendisine doğru geldiğini gördüğü gün olduğu gibi yüreğini mutlulukla doldurmadı. Müşterilerinin önünde takındığı bilgelik taslayan ciddiyeti unuttu ve onu karşılamak için ayağa kalktı. Onu karşısındaki mindere oturttu, kendi de oturup bağdaş kurdu, içi içine sığmıyordu. Onu selamlarken yüzünün tamamını inceledi ama iltihaplı şişin altında neredeyse tamamıyla kaybolmuş olan sol gözüne odaklandı. ''Gözünü ihmal etmişsin kızım.'' diye sitem etti. ''Seni ilk gördüğüm günden beri kırmızı.''
''Biraz önce sıcak suyla yıkadım.'' dedi kız neredeyse özür dilercesine. ''İnsanın benim kadar çok işi olunca unutuyor.''
''Sağlığını hiçbir zaman unutmamalısın, özellikle de söz konusu olan o harika gözün kadar değerli bir organ ise.''
Bu iltifattan etkilenen kız gülümsedi. Bu arada Arif de arkasındaki rafta bulunan bir kaba uzandı. Oradan küçük bir paket aldı, kıza uzattı. ''Bunun içindekileri bir mendilin içine koy, kaynayan sıcak suyun üzerinde tut ve her gece gözünün üzerine bağla ki gözün yandaki kardeşi kadar güzel olabilsin tekrar.''
Kız paketi kabul etti. Cebinden bir çanta çıkararak sağ gözüyle borcunu sordu. Arif güldü. ''Önemli değil, komşuyuz biz. Şimdi de dostuz.''
''Ama sen içtiğin çayın parasını ödüyorsun.''
''Aslında ben babana para ödüyorum.'' dedi Arif kaçamak davranarak. ''O çok saygıdeğer bir adam. Onunla tanışmayı çok isterdim. Bu yaşta çalışmak zorunda kaldığı için üzülüyorum.''
''Ama sağlığı yerinde.'' dedi kız kayıtsızca. ''Kederli olmasının bir sebebi uzun bir hayat sürmüş olması. Ama evde oturmayı reddediyor. Kasım'ın zamanının olaylarını bile yaşamış.''
Arif'in yüzü ilgiyle parladı. ''Gerçekten mi? Onun müritlerinden biri miymiş?''
''Hayır ama o günlerde mutluymuş ve şimdi o günlere özlem duyuyor.
Onunla tanışmak, onu dinlemek istiyorum.''
''O konuda konuşturma onu.'' Kendi iyiliği için o dönemi tamamıyla unutmasını isterdim. Bir defasında bir bara oturmuş, bazı arkadaşlarıyla içiyormuş. Sarhoş olduktan sonra da ayağa kalkmış ve hayatın Kasım'ın dönemindeki gibi olması gerektiğine avası çıktığı kadar bağırmış. Sokağımıza döndüğünde de karşısında Santuri'yi bulmuş. Santuri onu yumruklayıp tokatlamış, babam bayılana kadar da durmamış.''
Büyük bir öfkeye kapılan Arif bir an durup düşündü, sonra da Avatıf'a sinsice baktı. Ortalıkta o çete liderleri olduğu sürece kimse güvende değil. Kız bu sözleri söylerken Arif'in ne kadar samimi olduğunu anlamak için ona bir göz attı.
''Haklısın, onlar olduğu sürece kimse güvende değil.''
Arif durdu, tereddüt eder gibi dudağını ısırdı. ''Santuri'nin sana çok küstah bir şekilde baktığını gördüm.''
Avatıf başını eğerek gülümsemesini gizledi. ''Allah cezasını versin.
Onun gibi bir çete lideri tarafından beğenilmek bir kızın hoşuna gitmez mi?'' diye kuşkuyla sordu Arif.
''Adamın zaten 4 karısı var.''
Arif'in yüreği duracak gibi oldu. ''Peki ya bir karısı daha olabilse?''
''Babama saldırdığı günden beri ondan nefret ediyorum.'' dedi kız sertçe. ''Çete liderlerinin hepsi için aynı şeyi hissediyorum.'' ''Merhamet denen şey yok onlarda. O kadar küstahlar ki haraç topladıkları zaman sanırsın para dağıtıyorlar.''
Arif kendini canlanmış gibi hissetti. Rahatladı. Evet Avatıf, Kasım da onlardan kurtulmakla doğruyu yapmıştı. Ama iltihaplı çıban gibi geri geldiler.
''Onun için babam Kasım'ın zamanına özlem duyuyor.''
Arif dalgın dalgın başını salladı. ''Başkaları da Cebel'in ve Rıfat'ın devrine özlem duyuyor ama geçmiş geçmişte kaldı.''
''Böyle diyorsun çünkü Kasım'ı babam gibi görmedin.'' dedi. Kız gücenmişti ama memnundu.
''Sen gördün mü onu?''
''Babam anlattı.''
''Annem de bana anlattı ama bunların ne faydası var? Çete liderlerinden kurtulmamıza yaramıyor. Annem de kurbanlarından biriydi. Üstelik de şimdi ölmüş olmasına rağmen hakkında imalarda bulunuyorlar.''
''Gerçekten mi?''
Arif'in yüzü bulutlandı. Sanki temiz suyla dolu bir bardak dibindeki tortunun etkisiyle bulanık hale gelmişti. ''Senin için korkmamın nedeni bu Avatıf. Çete liderleri hayatımızı, gelirimizi, sevgimizi ve huzurumuzu tehdit ediyorlar. Sana gerçeği söyleyeceğim. O hayvanın sana baktığını gördüğüm gün onların hepsinden kurtulman gerektiğini anladım.''
''Büyük babamız Cebel abinin de bunu istediğini söylüyorlar.''
''Büyük babamız nerede?''
''Konağında.'' demekle yetindi Avatıf.
Arif sakince en ufak bir sevinç göstermeden konuştu. ''Evet, baban Kasım'dan söz ediyor. Kasım da büyük babamızdan söz ederdi. Duyduklarımız bunlar. Ama tek gördüğümüz Kadri, Sadullah, Agak, Santuri ve Yusuf. Bizi bu eziyetten kurtaracak bir güce ihtiyacımız var. Anılar ne işe yarar ki?'' Sohbetin bu yönde ilerlemesinin buluşmalarını mahvedebileceğinin farkına vardı ve hararetle ''Sokağımızın bir güce ihtiyacı var, benim de sana'' diye devam etti. Kız ona tiksinerek baktı. Arif de yırtıcı gözlerine doğallıkla gelen bir cüretle gülümsedi. ''Tatlı, çalışkan, güzel bir kız'' dedi ciddi bir tonda. Kızın çatılan kaşlarına giderek artan öfkeyi def etmek için. ''O kadar çok çalışıyor ki gözünü unutuyor. Gözü şişince de bana geliyor. Bana ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Derken gerçeğin farkına varıyor. Ona asıl ihtiyacı olan benim.''
''Gitmem lazım'' dedi kız yerinden kalkarak.
''Öfkeyle değil lütfen. Unutma, ben yeni bir şey söylemedim. Bu son günlerde sana duyduğum hayranlığın farkındaydın tabii. Hep penceremden kahve tezgahına bakıyorum. Benim gibi bir bekar sonsuza kadar böyle yaşayamaz. Evimde bir sürü iş var. Birisinin ilgilenmesi gerekiyor. İhtiyacımdan daha fazla para kazanıyorum. Birinin bu parayı harcamama yardımcı olması lazım.'' Avatıf odadan çıktı. Arif de onu geçirmek için koridorun sonunda onu bekledi. Sanki kız onunla vedalaşmadan gitmek istemiyordu.
''Kendine iyi bak'' dedi kız.
Arif kendi kendine alçak sesle şarkı söyledi.
''Yanakların ne kadar mağrur güzelim benim. Güzelimle beraber ve onun şerefine içmek isterim. Sen gördüğüm en güzel şeysin.''
Sonra azimle çalışma odasına girdi ve Hanaş'ı orada çalışır buldu. ''Ne yapıyorsun?'' Hanaş ona bir şişe gösterdi. ''Hazır, sıkıca da kapadım ama bunu denemek için çöle gitmen lazım.'' Arif şişeyi aldı, tıkacını kontrol etti. ''Evet, çöle gitmek lazım. Yoksa herkes bunun ne olduğunu öğrenir. Kazandığımızda geçinmeye başladık. Hayatımız gayet iyi gidiyor. Allah'ın sana verdiği mutluluğu boşa harcama.''
Hayatı gözlerinin önünde dağılmaya başlayalı beri Hanaş karamsarlaşmıştı. Arif bunu düşününce gülümsedi, Hanaş'a baktı.
''Benim annem olduğu kadar senin annendi de.''
''Evet ama intikamı düşünmemen için sana yalvardı.''
''O zaman farklı düşünüyordun.''
''İntikam almaya kalkarsak öldürülürüz.''
Arif güldü. ''İntikamı düşünmekten uzun zaman önce vazgeçtiğimi senden gizlemeyeceğim.''
''O şişeyi bana ver de boşaltayım.'' dedi Hanaş, yüzü ışıl ışıl.
Ama Arif şişeyi sıkıca kavradı. ''Hayır, mükemmel bir şey elde edene kadar deneyelim.''
Hanaş kızarak kaşlarını çattı. ''Söylediklerimde ciddiyim Hanaş. İnan bana, intikamla ilgili fikrimi değiştirdim. Annem bana yalvardığı için değil de çete liderlerinin yok olması gerektiğine inandığım için. İntikam bir yana.''
''Çünkü o kızı seviyorsun.'' dedi Hanaş ısrarla.
Arif o kadar çok güldü ki Hanaş onun gırtlağının dibini gördü.
''Kız sevgisi, hayat sevgisi, ne dersen de Kasım haklıydı.''
''Kasım'dan sana ne? Kasım büyük babası ne diyorsa onu yapıyordu.''
Arif suratını astı. ''Kim bilebilir ki? Sokağımızda hikayeler anlatılıp durulur ama biz de bu odada yaşamsal önemi olan şeyler yapıyoruz. Buna hiç şüphe yok. Hayatımız güvenli mi? Agak yarın gelip elimizdeki her şeyi çalabilir. Avatıf'la evlenmek için bir adım atarsam da Santuri'nin sopasıyla karşı karşıya kalacağım. Sokağımızdaki herkes için, dilenciler için bile durum aynı. Benim mutluluğumu mahveden şey sokağın tamamının mutluluğunu da mahvediyor. Bana koruma sağlayan şey de herkese koruma sağlayacak. Ben ne bir çete lideriyim ne de Cebel Avi'nin adamlarından biriyim. Ama bu odada mucizeler var ve bunlar sayesinde Cebel'in, Rıfat'ın ve Kasım'ın güçlerinin toplamından 10 kat fazla güce sahibim.'' Elindeki şişeyi havaya kaldırdı, fırlatacakmış gibi yaptı. Sonra Hanaş'a döndü. ''Bunu bu gece çölde deneyeceğiz. Şimdi gülümse ve hayretler içinde kalmaya hazırlıklı ol.'' Çalışma odasından ayrılıp pencereye gitti, divana çöktü. Seyyar kahve tezgahına bakmaya başladı. Yavaş yavaş gece karanlığı çöküyordu. Kızın kahve ve çay satmaya çalışan sesini duyuyordu. Kız Arif'in penceresine bakmaktan kaçındı. Bu da onu düşündüğünü gösteriyordu. Dudaklarında bir yıldız gibi ışıldayan bir gülümseme vardı. Arif gülümsedi. Benliğinin tamamı gülümsedi ve kalbi o kadar büyük bir mutlulukla doldu ki her sabah saçını tarayacağına kendi kendine yemin etti. Bir hırsızı cemaliyeden kovan insanların gürültüsü geldi kulağına. Sonra bir kahvehaneden rebabın ezgisine ve akşamın gösterisine başlayan şairin sesine duydu. ''İlk olarak vekil harcımız Kadri Bey'e, ikincisi çete liderimiz Sadullah'a, üçüncüsü de mahallemizin koruyucusu Agaga.'' Bu duydukları onu acımasız bir şekilde hayallerinden kopardı ve Arif bir miktar isyankarlık içeren bir bıkkınlıkla ''Şimdi hikayeler başlayacak. Bu hikayeler ne zaman bitecek? Bütün gece bu hikayeleri dinlemek ne işe yarar ki? Şair şarkı söyleyecek, esrar tekkeleri uyanacak. Ah, hüzünlü sokak.''
39. ayrımın sonu. Sayfa 387.